Ayrım 11. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 145. Laiklik uğruna neler yaptık? Bu ülkede ezan laiklik hesabına Türkçeleştirildi. İmam hatipler ve ilahiyat fakülteleri laiklik hesabına kapatıldı. Dini neşriyat yasağı laiklik adına getirildi. Laiklik adına ders kitaplarında inkar fırtınaları estirildi. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir, türünden safsatalar, laiklik adına ders kitaplarına sokuşturuldu. Türk sanat, Türk halk müziğinin radyolarda çalınması laiklik adına yasaklandı. Camilere musiki aleti konması, sıralara oturtularak Türkçe ibadet edilmesi, Sultanahmet Camii'nin resim heykel müzesine dönüştürülmesi teklif edildi. Selçuklu ve Osmanlı tarihinin bir süre okullarda okutulmamasının özünde laiklik vardı. Hacın yasaklanmasının özünde de laiklik vardı. Bu ülkede laikliği yerleştirmek uğruna evler basıldı, devletin öğretmediği dini kuralları öğrenmek için bir araya gelen insanlar mürteci diye suçlanıp karakollarda dövüldü. Bu ülkede laikliği yerleştirmek adına camiler basıldı. Köy çocuklarına elifba öğreten oflu hocalar mahkeme mahkeme dolaştırıldı, canlarından bezdirilinceye kadar zulmedildi. Şapkaya direnir gibi olan of, laikliği yerleştirmek uğruna Hamidiye zırhlısı tarafından gülle yağmuruna tutuldu. Laikliği yerleştirme uğruna insanlar ipe çekildi. En çarpıcı örnek Şapka Kanunu'ndan 2 sene önce yazmış olduğu Şapka aleyhine bir kitaptan dolayı asılan İskilipli Atıf Hoca'dır. Laikliği yerleştirmek uğruna camiler yıllar boyu imamsız, kayyumsuz bırakıldı. Kimi camiler satıldı, kimisi kiraya verildi. Laikliği yerleştirmek uğruna 27 Mayıs 1960'da bu ülkede askeri darbe yapıldı ve bu darbe sonucunda milletin yürekten sevdiği bir başbakanla iki bakan arkadaşı asıldı. 12 Mart 1971'de aynı amaçlı bir askeri müdahale daha oldu. 12 Eylül 1980'deki darbenin hedefi yine aynıydı. Laiklik ve Atatürk ilkelerini yerleştirmek. 28 Şubat süreci 1997 aynı amaç doğrultusunda işledi. Ve tabii 27 Nisan müdahalesi de öyle, sanal müdahale. Aynı çerçeveler, çevreler, aynı laiklik uğruna şimdi de milletin başını açmaya çalışıyor. Başlar açılırsa laiklik kalıyor, açılmazsa elden ayaktan gidiyor. Ne yapacağız şimdi? Açalım da kalsın mı, açmayalım da gitsin mi? Şaka bir yana, halka dayatılan hemen her konuda belirleyici ve hemen her şeyin zemini olan iş bu laiklik ilkesi ne tuhaftır ki hala tarifsiz bulunuyor. Öyle olduğu için de herkes işine geldiği gibi tarif ediyor. Muz sanki, ne niyetle yersen o tadı veriyor. Bu ne acayip bir iştir ki her konuda belirleyici olan ve Cumhuriyet'in temeli sayılan bir ilkenin yerleşip yerleşmeyeceği, anayasa girişinden 72 sene sonra bile tartışma konusu. 72 senedir laiklik uğruna bir sürü şey yapanlar, uğruna onca şey yaptıkları ilkenin yerleşip yerleşmediğini bilmiyorlar. Yerleşmişse neden koruyup kollama ihtiyacı doğsun? Yok, bunca yıl süren onca baskıya, şiddete, çabaya rağmen yerleşmeyen bir ilke bundan sonra nasıl yerleşecek? 1789 Fransız İhtilali sonrasında Fransa'ya laiklik gelirken, din ile dünyanın ayrışması anlamına gelen laikliğe Fransız halkının ihtiyacı vardı. Çünkü kilisenin aristokrasi ile birleşip halkı ezmesinden, devlet yönetimine ortak olmasından, geniş mal varlığına sahip bulunmasından, bu güce dayanan ruhban sınıfın şiddet ve baskı dayatmalarından bıkmıştı. Bu yüzden laikliği sahiplendi. Bir değişimi milletin sahiplenmesi, o değişimden yararlanması ile ilgilidir. Milletin menfaati varsa değişimi sahiplenir, yoksa sahiplenmez. Bu konuda hiçbir baskıda kalıcı sonuç içermez. Çok baskıya maruz kalınca kitleler sizden dönerler. Baskı kalkar kalkmaz eski haline dönerler. Çarpıcı örnek eski komünist toplumlar. Yani toplumlar zorlamayla yönlendirilemez. Bu tamamıyla sosyolojik bir olgudur. Laikçilerimiz bağırıp çağıracaklarına, millete itimatsızlık anlamına gelen sözler sarf edip daha beter antipatik hale geleceklerine kendilerine tek soru sorsunlar. Laiklikten milletin menfaati var mı? Varsa merak etmesinler, laiklik tehlikede falan değildir. Hilafeti kaldırma gerekçeleri. Cumhuriyet'in ilk Adalet Bakanı Seyit Bey'in hilafetin kaldırılmasının 3 Mart 1924, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmayı özetleyip günümüz Türkçesiyle sunmak istiyorum. Diyebilirim ki İslam tarihinde çok büyük bir devrim yapıyoruz. Bu devrimin büyüklüğündendir ki zihinler bununla pek meşguldür. Kalpler endişe ve tereddüt içerisindedir. İslam dünyasında daha şimdiye kadar böyle bir devrim yapılmamıştır. Değil İslam dünyasında, belki dünya kara yuvarlağında meydana gelmiş devrimlerin en büyüğü, en önemlisidir. Benim asıl maksadım meselenin dini yönünü, İslamlığın halifelik meselesi hakkındaki yaklaşımını aydınlatmaktadır. Siyasi yönünü açıklamak maksadımın dışındadır. Ben ona karışmam. O yönü Yüce Meclis çözer. Şu yönü arz edeyim ki halifelik meselesi dini olmaktan ziyade dünyevi bir meseledir. İnançla ilgisi yoktur. Her ne kadar inançlara dair yazılmış İslami eserlerde dahi bu meselelerle uzun kaldıysa, söz edildiği görülürse de bu, halifelik meselesinin İslam inançlarından sayıldığı için değil, belki bu mesele etrafında sonradan meydana gelen bir takım düzmece ve yanlış fikirleri yok etmek, ortadan kaldırmak içindir. Bu noktayı İslam bilginleri kitaplarında açıklıkla gösterirler. Bilirsiniz ki Hazreti Peygamber zamanından sonra İslam aleminde muhtelif fırkalar ve inanç mezhepleri meydana çıkmıştır. Onlardan birisi de Şii fırkasıdır. Bu Şii fırkası sonradan çeşitli kollara, dallara ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmına İsmailiye fırkası denir ve aynı zamanda bu fırka Batiniye, Gizli ve Talimiye, Öğretici ve Seb'iye, Yediler adları da verilir. İran'a bugün yerleşmiş bulunan İmamiye fırkası da Mehdi'nin var olduğuna inanır. Bunlara göre Mehdi sağdır. Münasip gördüğü bir zamanda ortaya çıkacak, bütün dünyayı adalete, hakla dolduracaktır. İşte bunlar ve bu gibi fırkalar bu halifelik meselesi hakkında türlü türlü düzmeliklerle inanmışlardır. Onun için ehli sünnet bilginleri kendi inanç kitaplarında imamlık adı altındaki halifelik meselesini söz konusu yapmışlardır. Kasıtları, istekleri bu mesele etrafında dönen düzmeleri red ve boşa çıkarmaktır. Bu yönler bu suretle bilindikten sonra şimdi de halifelik meselesinin asıl dinsel olan iç yüzünü açıklayayım. Her şeyden evvel şu noktayı arz edeyim ki hilafet, halifelik, hükümet demektir. Doğrudan doğruya millet işidir. Zamanın gereklerine tabidir. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz dünyadan ahirete göçtüklerinde, hayatındayken sohbetinde bulunmuş olanların büyüklerine ve bu halifelik meselesini açıklamamışlardır. Şiddetli bir hararet içinde vefat etmişlerdir. Bir aralık bana kalem kağıt getiriniz, size bazı tavsiyelerde bulunmak isterim demişlerdi. Bazı sahabeler hemen kağıt kalem getirmek istedilerse de Hazreti Ömer engelledi. Hararetin şiddetinden sayıklıyor dedi. Bize Kitabullah kafidir. Allah'ın kitabı bize yeter. Ondan sonra ağız açmadılar. Zannedersem o gün veya ertesi gün vefat ettiler. Asıl din kanunu olan Kur'an-ı Kerim'e başvurursanız görürsünüz ki bizim halifelik şekli hakkında, yani İslam halifeliği hakkında hiçbir ayeti kerime yoktur. Kur'an-ı Kerim hükümet etmekte, yani memleket idaresi hususunda bize iki düstur gösteriyor. 1. Bugün medeni alemde yürüyen meşveret kaidesi, ki bunu Kur'an-ı Kerim'de bize 1300 yıl evvel koymuştur. O da ve emruhum şura beynehum düsturudur. Müslümanların İşi kendi aralarında meşveretle görülür demektir. Gerçi bu ayeti celile Medine ahalisi hakkına inmiştir. Medineliler müşterek olan işlerini, memlekete ait işlerini kendi aralarında danışarak görürlermiş. Hazreti Kur'an onların bu halini iyi, güzel buluyor ve beğeniyor, takdir ediyor. Demek ki memleket idaresi hususunda meşveret usulü Allah'ın takdirine mazhar olan güzel bir usuldür. Hülasa, meşveretle iş görmek Allah'ın beğendiği bir keyfiyettir. Nasıl ki bütün medeni alemde bugün bir danışma usulü kabul edilmiştir, biz de ona uyarak kararlar alıyoruz. Kur'an'da söz edilen ikinci düstur, ulu emre itaat etmek, ona uymak düsturudur. Kur'an, Allah'a ve peygambere ve sizin içinizden emir sahibi olanlara ram olunuz, uyunuz demektedir. Bu da anarşiyi, hükümetsizliği ortadan kaldırmak içindir. Memleketin sükun ve huzurunu emniyet altına almak içindir ki hükümetin emirlerine uymanın din bakımından lazım olduğunu bildirir. İşte memleket idaresinde Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetten başka bir ayet yoktur. Vakıa emanetleri, yani memuriyetleri ehline vermek, hakka, adalete riayet eylemek gibi hususlarda ayetler vardır. Lakin bunlar doğrudan doğruya idare usullerine dair değildir. İkinci derecededir. CHP'nin eski Adalet Bakanı Seyit Bey'in geleneksel yapıyı değiştirmek için dini referanslar kullanma çabası, şimdiki CHP lideri Sayın Deniz Baykal'ın çabalarına ne kadar benziyor? Bir farkla ki Seyit Bey iyi bir İslam hukukçusuydu. Bu yüzden konuşması basılıp tüm Anadolu'ya dağıtıldı. Artık Seyit Bey çok iyi iş çıkardığını düşünüyor, başbakanlık filan bekliyordu. Ne de olsa yönetimin çok işine yarayan bir konuşma yapmış, bu sayede bazı muhalif milletvekilleri bastırılmıştı. Ne var ki olaylar Seyit Bey'in beklentisinin aksi istikametinde gelişti. Bakanlıktan alındı çünkü zaten Seyit Bey bu konuşmayı yapması için bakanlığa atanmıştı. Tarih 18 Temmuz 1923. Cumhuriyet'in ilanına sadece birkaç ay var. Ama Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'den beri açıktır. O zamanki adıyla mebuslar, milletvekilleri memleket meselelerini gündeme alıp enine boyuna tartışıyor, gerekli konuları kanunlaştırıyorlar. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, konu mühim. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Hükmü anayasada kalsın mı yoksa çıksın mı? Malum, bu ibare 1920 yılının 23 Nisan'ında tekbirler ve dualar eşliğinde Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı anayasanın ikinci maddesinde yer alıyordu. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Bu hüküm ancak 10 Nisan 1928'de yapılan bir anayasa değişikliği ile kaldırıldı. Cumhuriyet'in ilk anayasası olan 20 Nisan 1924 tarihli anayasanın ikinci maddesinin ilk şeklinde yine aynı ibare vardı. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Sonra bu ibarenin anayasadan çıkartılması gündeme geldi. İtiraz edenlerin öne sürdüğü gerekçe de ilginçti. Buna göre Müslüman bir milletin anayasasına Müslümanlığından şüphe edermiş gibi bir ifadeye yer vermek gereksizdi. Niyet farklı, ifade biçimi farklıydı. Bazıları henüz içlerinden geçeni söyleyemiyorlardı. Tartışmalar arasında İstiklal Savaşımızın gerçek kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa kürsüye geldi. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır hükmünün anayasada kalması gerektiği konusunda gerekçeli ve heyecanlı bir konuşma yaptı. Sözlerinin sonunda doğrudan bazı milletvekillerine bakarak yakıcı bir sual sordu. İslamiyet'le ne alıp veremediğiniz var? Onu neden anayasanızdan bir bakıma hayatınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz? Meclis çalkalandı, dalgalandı. Nihayet Mahmut Esat Bozkurt kara bir öfkeyle yerinden fırlayıp bas bas bağırmaya başladı. İslamlık terakkiye, gelişmeye, ilerlemeye manidir. Bu dinle yürünmez, mahvoluruz ve bize kimse de ehemmiyet vermez. Ardından Ali Fethi Okyar meclis kürsüsüne çıktı. Evet Karabekir, Türkler İslamlığı kabul ettiklerinden böyle geri kaldılar. Ve İslam kaldıkça da bu halde kalmaya mahkumdurlar. Bunun için İslam kalmayacağız. Böyle düşünen adamın serbest fırka denemesi sonrasında irtica ile suçlanması ve partisinin bu yüzden kapatılması ne ilginçtir. Sonuçta bizi İslamiyet geri bıraktı diyenlerin istediği oldu. Madde bir süre sonra anayasadan çıktı. Ama iş orada kalmadı. Minarelerde ezan, hırkayı saadete kuran sustu. Ardından camiler satılmaya, başka maksatlar için kiralanmaya başladı. Cami satmaktan cami yapmaya gelen Türkiye'yi kutlamak lazım. Ne demiş Ömer Hayyam? Tarih kainatın vicdanıdır. Bir devrin dine bakışı. Kanaatim şu ki ders kitaplarına bakıp nasıl bir nesil istendiğini kestirmek mümkündür. Zaman zaman yazılan ders kitapları o devre hakim zihniyetin insan projesini de ele verir. Konuya girmeden önce hemen şunu da belirtmeliyim ki inançlar ve düşünceler zata mahsus kaldığı müddetçe yani kitaplaştırılarak neşredilmemesi halinde zihni egzersizler olarak değerlendirilebilir. Ancak bir düşünce kitaba intikal etmiş hele de ders kitaplarına geçmişse artık bunun şahsiliği kalmamış olur. Yani bunlar zihin egzersizi değil, kesin inançlardır, nihai hükümlerdir. Biz bugün ve önümüzdeki birkaç gün böyle bir ders kitabından bahsedeceğiz. Bahis konusu ders kitabının adı Tarih 2. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, bugünkü Türk Tarih Kurumu tarafından kaleme alınmış. Marif Vekilliği Talim ve Terbiye Heyeti'nin 12.6.1932 tarih ve 11 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş ve Neşriyat Müdürlüğü'nün 83.5878 sayılı ve 19.7.1941 tarihli emriyle 3. defa olarak 3000 sayı basılmıştır. Kitabın üzerindeki nottan aynen aktardık. Yorumu okuyucuya bırakarak ve peşinen bütünü için sümme haşa diyerek kitaptan bazı alıntılara geçiyorum. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. İslam ananesinde bu ayetlerin Muhammed'e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy yani ilham edildiği kabul olunur. Tarihi noktayı nazardan da mütalaa edildiği zaman görülüyor ki Muhammed birdenbire Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisine vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Vahiy, ilham fikri Muhammed'den evvel de Araplarca meçhul değildi. Bütün iptidai kavimler gibi Araplar da şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler Araplar için cinlerdi. Cinler güya kahinlere gayipten haber vermek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed bile cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır. O hakikaten cinlerin şairlere şiir ilham ettiğine kâniydi. Araplar şairleri bir kâhin gibi telakki ederlerdi. Muhammed'in Musa, İsa dinlerine dair öğrettikleri de kendisinde bu telakkiyi kuvvetlendirmiştir. Bu peygamberler melekler vasıtasıyla ilham aldıklarını söylemişlerdir. O dinlerde de cin ve melek telakkisi vardı. Dinler nazarında cinler, kötü ruhlar olduğundan peygamberler onlardan mülhem olamazlardı. Muhammed de diğer peygamberler gibi kendisine ilham eden kuvvetin insanları ihfal eden bir kuvvet olmayıp onları hayır ve saadete irşad eden ilahi bir kuvvet olduğuna samimi olarak inanırdı. Tarih 2 sayfa 90-91. İlk baskısı 1932, son baskısı 1941 yılında Marif Vekaleti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıp gelecek nesilleri yetiştirecek eğitim müesseselerinde temel ders kitabı olarak hem Atatürk hem de İnönü devirlerinde okutulan bu kitapta açıkça görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu inkar edilmekte, Kur'an'a haşa Muhammed'in koyduğu esaslar denilmek suretiyle Allah da inkar edilmektedir. Arkası sıra vahyin, cin ve meleklerin inkarı vardır. Ayrıca kitapta ne Peygamber Efendimiz ne ashab hakkında hiçbir hürmet ifadesine yer verilmemiştir. Hatta 93. sayfada Ezvac-ı Tahirat'tan Muhammed ile karıları şeklinde bahsedilmektedir. Kitabın ilk vahiy başlıklı bölümünde şu görüşlere yer veriliyor. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Muhammed, bidayette irticalen dini hitabette bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. Sayfa 91. Ruhumuzu derinden ürperten, tüylerimizi diken diken eden bu görüşlerin, dini eğitimin yasaklandığı bir devirde bütünüyle alternatifsiz olarak liselerde okutulduğunu da hatırlarsak, facianın çapını kestirebiliriz. Sabır taşını çatlatma pahasına aktarmaya devam edelim. Muhammed'in çocukluğuna ve gençliğine ait malumata sonradan katılmış çok uydurma şeyler vardır. Sayfa 89. 40 yaşına geldiği zaman peygamberliğini ilan ve vatandaşlarını kendinin bulunduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Sayfa 89. Muhammed de Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Sayfa 90. Uhud Savaşı bakalım nasıl anlatılıyor. Telaş ve korku içinde kendilerini kaybeden Müslümanlar canlarını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Muhammed bizzat firarilere "Buraya geliniz, bana geliniz" diye bağırdı. Fakat kendisini dinlemiyorlar, hiç durmadan dağa doğru kaçıyorlardı. Muharebeden dönenleri karşılamak için Medine haricine çıkanlar Muhammed'i perişan bir halde at üzerinde gördüler. Yüzü şişmiş, alt dudağı morarmış, sarkmış ve kanamıştı. Sayfa 99. Bu kitap İslam peygamberinin peygamberliğini inkar için bin dereden su getiriyor, tarihi hadiseleri tahrif ediyor ama nedense yalancı peygamber, lanetlik sahtekar Müseylime'yi övüyor. Müseylime hakkında şöyle diyor. Hakikatte Müseylime de kıymetsiz sayılmayacak ahlaki ve dini bir mezhep ortaya koymuştur. Sayfa 112. Ve iftiralar, iftiralar, iftiralar. Daha Muhammed'in öldüğü anda bütün eski nifaklar, İhtiraslar, hırslar zincirden boşandılar. O derecede ki hakkında korku ve hürmet beslenen peygamberin henüz ılık cesedi, son nefesini verdiği basit odada unutulmuş ve ihmal edilmişti. Ali ve yakın akrabaları Muhammed'i terki hayat ettiği kerpiç odada kimseye haber vermeksizin açtıkları bir mezara acele gömdüler. Peygamberin karıları bile bundan haberdar edilmedi. Ebu Bekir ve Ömer de cenaze merasiminde bulunmamışlardı. Anlaşılıyor ki o anda siyasi meşguliyetler o kadar mühim ve mecburiydi ki kimse Arabistan'ın kudretli hakim ve sahibinin cenazesiyle uğraşmaya ne vakit bulmuş ve ne de arzu duymuştu. Sayfa 115-116. Peygamber zamanında iyi geçinmiş olan bu fırkalar şimdi yalnız kendi maddi ve manevi menfaatlerini muhafaza etmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Sayfa 116. Kendilerini bir arada tutan zat ortadan kalkınca teşkilatsız, başsız, fikirsiz kaldılar. Birbirlerinden şüphe ederek, birbirlerini kıskanarak evlerine kapandılar. Sayfa 116-117. Muhammed gerek dini meselelerde gerek içtimai hususlarda bir ıslah yapmak lazım geldiği zaman kendini hiçbir şeye bağlı görmemiştir. Daima tekamüle doğru yürümüştür. Ölüm bu tekamülü birdenbire kesti. Muhammed'den sonra İslam aleminde görülen durgunluk ve tedenni sebebi Muhammed'de değil, onun halifelerinin Muhammed'in mesleğinin ruhunu değil metnini almalarında aramalarıdır. Bu büyük hakikat ancak Türkiye Cumhuriyeti devrinde hakkıyla idrak edilmiş ve icabatı yapılmıştır. İcabatı yani gereği acaba nasıl yapılmıştır? Ferasetinize havale. Bu kitap gibi kitaplar okuyarak yetişenlerin bugün inançsızlıklarını ilan etmelerini yadırgamamak lazım. İkide bir irtica yaygaraları koparmalarını ve dine, dindara saldırmalarını da. Tam bir inkar fırtınası olarak kaleme alınan bu ders kitabında o devrin nasıl insanlar yetiştirmeyi amaçladığı da açıkça görülebiliyor. Bakalım adı geçen kitapta Müslümanların kıblesi Kabe ne şekilde anlatılıyor? Kabe, mikap yani tavla zarı şeklinde demektir. Benzetmeye dikkat. Fil hakika Kabe çok eskidir. Ne vakit ve kimler tarafından yapıldığı da bilinmiyor. Arap ananesi Kabe'nin inşasını İbrahim peygambere atfetmektedir. Bunu Arap ananesi değil doğrudan Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve inkar hakaret sürüyor. Arapların aralarında yayılan bu ananeye göre İbrahim, karısı Hacer ile oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem de onlar için fışkırmıştı. İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Hacer-i Esved'i olduğu gibi yazıyoruz getirmişti. Bu taş sonradan günahkarların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi bit tabi sonradan uydurulmuş masallardır. Sayfa 81. Hacer-i Esved hakkında ise şunlar yazılı. Bu mukaddes kara taş ananesi aynen Friklerde de vardı. Friklerin mukaddes sayarak ihtiram ve ibadet ettikleri Karataş, bugünkü Afyonkarahisar şimalinde kadim Pessinus şehrinde bulunuyordu. Bunun kutsiyeti ananesi bu şehrin Romalılar tarafından zaptına kadar devam etmişti. Demek ki Kabe'nin bir köşesindeki Karataş'ın kutsiyet almasından, ziyaret ve tavaf edilmesinden çok evvel Friklerde Karataş'ın mabet ve ziyaretgah esası olması adeti teessüs etmiş bulunuyordu. Sayfa 85. Müslümanların kutsal mahallerini tezyiften sonra elbette arkasından şu sual gelecekti. Böyle bir yere niçin gideceksiniz? Niçin boş yere Araplara döviz vereceksiniz? Nitekim o günlerde kesif biçiminde bu propaganda yürütülüyor. Nihayet hac yasaklanıyordu. 11. ayrımın sonu sayfa 157.